Ayrım 13. Sayfa 136. Mart 1971. Arkadaşlar, PDA'da eleştiri ve öz eleştirinin önemi üstüne sık sık yazılar yayınlanıyor. Ayrıca hemen her yazıda da bir veya birkaç cümleyle eleştiri ve öz eleştiriye bağlılık andığı içiliyor. Mesela derginin Eylül 1970 tarihli 23. sayısında "Eleştiri bizim devrimci silahımızdır. Hatamızı onunla yeneriz" başlığı altında şunlar yazılmış. Proleter devrimci hareketimizin doğru yolda ilerlemesi, dergimizde çıkan bütün yazıların proleter devrimci kadrolar tarafından eleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler Marksist-Leninistleriz. Gerçek bizlerden yanadır. Bizler gerçeğin ortaya çıkmasından, hatalarımızın eleştirilmesinden korkmayız. Tam aksine iyi bir devrimci gerçeğin ortaya çıkmasından yanadır. Çünkü gerçek haktan yanadır. Oysa bütün yanlışlar ve hatalar halka karşıdır, devrime zararlıdır. Bu bakımdan nereden gelirse gelsin bütün eleştirileri dikkatle dinlemeliyiz. Eğer yapılan eleştiriler doğruysa haklıya hatalarımızı tekrar düzeltmeliyiz. Aynı sayıda tekrar tekrar eleştiri ve öz eleştiri devrimci mücadelemizin güçlü bir silahıdır. Hatalarımızı her türlü bileyici tutumu da bu silahla yeneriz denmiş. Derginin 23 Mart 1970 tarihli 35. sayısında "Eleştiri, öz eleştiri bizim silahımızdır" diye başlık atılmış. Ve bir mektuba verilen cevapta şöyle deniyor: "Bundan böyle de hatalarımıza karşı susmamalı, onları eleştirmeli ve düzeltmeliyiz. Hepimiz eleştiri, öz eleştiriyi doğru uygulayarak hatamızı yenmeliyiz." Frankfurt Türk Sosyalist Birliği adına bir işçi arkadaşın gönderdiği mektup üzerine PDA şu açıklamayı yapıyor: "Arkadaşlar, bugüne kadar uyguladığımız eleştiri öz eleştiriyi devamlı uygulayamayız. Biz iş yaptıkça hatalarımız olacaktır. Hatalarımızı da ancak bununla yenebiliriz." Bir toplantı olmuyor ki eleştiri ve öz eleştirinin faziletlerinden bahsedilmesin ve arkadaşlar eleştiri ve öz eleştiriyi yapmaya davet edilmesin. Derginin tartışma sütunlarında da aynı çağrı tekrarlandı ve tekrarlanıyor: "Arkadaşlar, eleştiri ve öz eleştiri konusunda yazılanlar ve söylenenler bunlardır. Bunlar doğru ve iyi şeylerdir, hepsine katılıyoruz. Fakat doğru ifade etmekle işin biteceğine katiyen inanmıyoruz. Bir devrimci için asıl olan doğruların pratiğe uygulanmasıdır. Çünkü ancak o zaman bu doğrular halkın elinde bir silah haline gelir ve devrime hizmet eder. Kullanılmayan silah ne kadar kudretli olursa olsun işe yaramaz ve pas tutar. Öyleyse eleştiri ve öz eleştiri silahını pratikte kullanıp kullanmadığımıza, kullanıyorsak nasıl kullandığımıza bakalım. Arkadaşlar, geçmişi kısaca gözden geçirmekte büyük yararlar vardır. Bugünkü PDA dergisi tip yöneticilerine karşı yürütülen muhalefet hareketi içinde doğmuştur. Öyleyse tip yöneticilerine karşı yürütülen muhalefet hareketini gözden geçirmekte yarar vardır. Tip yöneticilerine karşı ilk açık muhalefet 1964 yılından itibaren Yön dergisinde başlamıştır. Ekim 1965'te tip genel seçimlere katılmıştır. 1965 yılında ve 1966 yılının başında İstanbul Şişli ilçesinde ve Ankara'da tip içinde Mihri Belli'nin ideolojik ve politik önderliğinde muhalefet ortaya çıkmıştır. 1966 Ağustos'unda 19 kişi tip yöneticileri tarafından Haysiyet Divanı'na verilmiş. Fakat Haysiyet Divanı tarafından affedilmişlerdir. 1966 güzünde tipin Malatya Kongresi yapıldı. Kongreden sonra 13 kişi de Haysiyet Divanı'na verilmiştir. 1967 yazında 13 kişinin Haysiyet Divanı'na verilmesini protesto eden ve parti yöneticilerinin keyfi davranışlarına karşı çıkan 76 imzalı yazı yayınlanmıştır. 1967 Ekim'inde Mihri Belli önderliğinde grup Şişli Kongresi'ni kazanmıştır. 17 Kasım 1967'de Mihri Belli ve çevresindekiler Türk Solu dergisini yayınlamaya başlamıştır. 1968 başlarında Aydınlık Dergisi'nin kurucusu ve bugün PDA'ya çıkaran arkadaşların bir kısmı tip yöneticilerine karşı Mihri Belli safında muhalefete katılmışlardır. Yine 1968 baharında Mihri Belli ve çevresindekiler Demokratik Devrim Derneği'ni kurmuşlardır. 1969 yaz başlarında Türk Solu ve Demokratik Devrim Derneği etrafında toplanan Mihri Belliciler esas itibariyle Ankara'da tip yöneticilerinin bağlı gençlerin hakim olduğu Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda Genel Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerinden bir kısmını ele geçirmişlerdir. 1968 güz aylarında İstanbul'da FKF'ye karşı muhalefet başladı. Muhalefeti yürütenler daha sonra Devrimci Öğrenci Birliği'ni kurdular. Kasım 1968'de Aydınlık Sosyalist Dergi. yani ASD'nin ilk sayısı yayınlandı. Temmuz 1969'da İşçi Köylü Gazetesi ve Eylül 1969'da Devrimci Tip Haberleri yayınlanmaya başlandı. Öte yandan Hikmet Kıvılcımlı, bir ara yayınlanmaya başladığı Sosyalist Gazetesi'yle ve İşçilik ve Pahalılıkla Savaş Derneği ile tip yöneticilerine karşı Vatan Partisi çizgisinde sadık bir muhalefet yürütüyordu. Türk Solu ve ASD ile ittifak halindeydi. Tip yöneticilerine yani Aybar Aren grubuna muhalefet eden başka küçük gruplar da vardı. Fakat bunlar hiçbir zaman anılmaya değer bir önem taşımadılar. Demek ki 68 yılının sonunda ve 69'un başında sosyalizm adına birbirleriyle mücadele eden ve kendi içinde çelişmeler taşıyan iki siyasi blok vardı. Biri demokratik devrim tezine sarılan Doğan Avcıoğlu yani YÖN. Mihri Belli yani TS, DDD, ASD, DÖB. Hikmet Kıvılcımlı yani Sosyalist İPSD bloğu. Diğeri Sosyalist Devrim Tezi etrafında birleşen Aren, Aybar, Sendikacılar ve Doğulular bloğu. Fakat Mihri Belli grubu içinde DÖB'ün ayrı bir yeri var. Devrimci Öğrenci Birliği'ni kuranlar TMTF saflarında ve TİP saflarından gelmişlerdir. Bunlar Mihri Belli grubuyla birlikte hareket ediyorlardı. Fakat ta başından itibaren Latin Amerika'daki gerillacıların etkisi altındaydılar. Fidel Castro, Che Guevara, Pereda kardeşler ve Regis Debray devrimde devrim kitabıyla bunların bayrağıydı. 1969 yılına kadar süre gelen hatlar genel hatlarıyla böyledir arkadaşlar. ASD hareketinin bu gelişmeler içindeki yeri nedir? Arkadaşlar, Aydınlığın iki cildi geçen koleksiyonunu 5 ay yayınlanabilen Devrimci Tip Haberlerini ve İşçi Köylü'nün ilk 15 sayısını karıştırmak zahmetine katlananlar, Aydınlık dergisinin yerini hiç tereddüte kapılmaksızın ve açık olarak tespit edeceklerdir. ASD hareketinin yeri Mihri Belli'nin safıdır. Samimi ve dürüst olan herkes için bu apaçık bir gerçektir. Bu gerçeği ancak sahtekarlar, ikiyüzlüler ve iflah olmaz oportünistler inkar edebilir veya reddedebilir. Bu gerçeğin üzerine iyice parmak basmak zorundayız. Çünkü bir kısım arkadaşlar bu noktayı açıkça reddetmemekle birlikte bulandırmaya ve örtbas etmeye çalışmaktadırlar. Fakat gerçekler inatçıdır arkadaşlar ve kendilerini mutlaka kabul ettirirler. Ve zaten ASD'nin kurucusu ve bugün PDA'nın safında olan arkadaşlar çeşitli yazılarda bu gerçeği açıkça teslim etmişlerdir. Mesela PDA'nın 19. sayısında yani Mayıs 1978 şöyle denmektedir. Aydınlık dergisi Türk solunun açtığı yoldan ilerledi. Sosyalist militanların devrimci teoriyi, onun ışığında Türkiye'de devrimci stratejiyi kadrolara öğretmek ve devrimci mücadelelerimizin ana meselelerini çözmek için çalıştı. Her iki organımız devrimci mücadelemizin eksikliklerini doldurdu. İdeolojik silahlarımız olarak gelişti. Ömer Özer Turgut. Bu bir arkadaşımızın ifadesi değil, bütün PDA yazı kurunun ortak görüşünün ifadesidir. Nitekim daha önce 13. sayıda mücadelemizin ikinci yılına girerken başlıklı ve aydınlık imzalı yazıda şunlar söylenmiştir. Emperyalizm ve onun devrimci hareket içindeki kolu olan oportünizme karşı mücadelede aydınlık, Türk solunun açtığı yoldan yürüdü. Yukarıdaki ifade kelimesi kelimesine aynısı. Türk solu, proleter devrimci hareketinin kalesiydi ve aydınlığın çıkışlarıyla mücadelemiz güçlü bir silaha daha kavuştu. Proleter devrimciler daha başlangıçta Türk Solu ve Aydınlık arasında bir görev bölüşümü olduğunu, bu dergilerin devrimci mücadelemizin farklı ihtiyaçlarına cevap vereceğini kararlaştırdılar. Türk Solu, Aydınlık, İşçi Köylü ve Devrimci Tip Haberleri, proleter devrimci hareketimizin kopmaz bağlarla birbirine perçinlenmiş yayın organlarıdır. Bu devrimci silahlarımızın namlularını bozmaya uğraşan her çaba, DÖB'ün ve onun Ankara gençliği arasındaki taraftarların temsil ettiği ve yeni yeni su yüzüne çıkmaya başlayan sol muhalefet kastediliyor, Türk Solu'nun bir sayısındaki kitle çizgisi yazısı ve Aydınlığın 12. sayısındaki proleter devrimci saflardaki birliği pekiştirelim bildirisi bu muhalefete karşı yazılmıştır. Omuz omuza verilen mücadeleyle tabii ki Mihri Belli ile omuz omuza etkisiz bırakılacaktır. Aydınlık dergisinin 13. sayısının ideolojik ve politik muhtevası bizim için çok önemlidir. Çünkü FKF'nin dev genç olduğu kurultaydan hemen sonra yayınlanmıştır. Bu kurultay, Mihri Belli önderliğindeki grubun açık olarak ve kesinlikle birbirine girdiği ve iki kampa ayrıldığı bir kurultay olduğu için çok önemlidir. İşte yukarıdaki satırlar böyle önemli bir sırada yayınlanan Aydınlık'ta yer almaktadır. Ayrıca 13. sayının ideolojik ve politik muhtevasına baktığımız zaman gördüğümüz şudur. Aydınlık, dev genç kurultayından zaferle çıkan sol muhalefete karşı, yani küçük burjuva anarşizmi ve terörizmine karşı Mihri Belli'nin sağ çizgisine sadık, Türk solu Aydınlık imzasını taşıyan yazı, sanki Mihri Belli'nin kaleminden çıkmıştır. Kemalizmin tahliliyle, milliyetçilik anlayışıyla, karşı devrim teorisiyle, her şeyiyle Mihri Belli düşüncesinin eksiksiz bir ifadesidir. Bilimsel sosyalizm temeli üzerinde birliğe doğru TDGF kurultayında devrimci gençler politik bilinçlerini bilediler başlıklı, kurultay tarihli, ideolojik ve politik özü itibariyle yine sol çizgiye karşı Mihri Belli çizgisinin savunmasıdır. Sol çizgi, milli cephe politikası konusunda, milli demokratik devrim ve öncülük konularında Mihri Belli'nin sağcı görüş açısından eleştirilmiştir. Yine aynı sayıda Aydınlık, o günlerde yayınlanmaya başlayan Devrim dergisine devrimci selamlarını sunmuştur. Bunların hepsi de Aydınlık Yazı Kurulu'nun tamamını bağlayan yazılardır. Biz burada bu yazılar üzerinde fazla durmayı gereksiz sayıyoruz. Çünkü bu yazılar merak eden her arkadaş tarafından kolaylıkla bulunabilir ve okunabilir. Yalnız açıklık getirilmesi gereken nokta şurasıdır. Aydınlık esas itibariyle Mihri Belli çizgisine sadık kaldığı halde niçin Mihri Belli ile karşı karşıya geldi? Bunun iki sebebi vardır. 1. Birinci sebep, Mihri Belli'nin iflah olmaz bir oportunist, kılıktan kılığa giren bir sahtekar olmasıdır. Mihri Belli ayrılıklarının iyice ortaya çıkması üzerine bir süre her iki tarafı da eleştiren tarafsız bir tavır takınmıştır. Havayı koklamış ve sonucunu beklemiştir. Türk solunun bir sayısında devrimci safları göz bebeğimiz gibi koruyalım yazısı ve daha sonra Aydınlığın 13. sayısında yayınlanan devrimci dayanışma üzerine yazısı her iki tarafı da idare etme kurnazlığının açık örnekleridir. Hatta Mihri Belli'nin dev genç kurultayı boyunca tarafsız kaldığını ve arabulucu rolü oynadığını herkes bilir. Dev genç yönetimine sol grubun hakim olduğu görünce kendi safındaki yol arkadaşlarını açıkça ihanet etmiş ve sollarla ilkesiz bir ittifak kurmuştur. Kesin ayrılıktan sonra Aydınlık haklı olarak bu bloğa ilkesiz birlik cephesi adını vermiştir. Hatta Mihri Belli'nin 180 derecelik çarkına şiddetle karşı çıkmışlar, kendi eski çizgilerine sadık kalarak Aydınlık saflarına yer almışlardır. Bunlar o günkü mücadeleye katılan herkes tarafından bilinen apaçık gerçeklerdir. Mihri Belli ile Aydınlığın karşı karşıya gelmesinin ikinci sebebi de bu ayrılığın tohumlarının öteden beri mevcut olmasıdır. Hiçbir şey bir anda ortaya çıkmaz. Aydınlık ile Mihri Belli arasındaki ayrılık da bir anda ortaya çıkmamıştır ve elbette bir geçmişi vardır. Fakat bu ayrılık ne dev genç kurultayı sırasında ne de Aydınlığın ikiye bölünmesi sırasında ne de bundan bir müddet sonra esasa ilişkin değildir. Tekrar edelim. İdeolojik ve politik muhtivası itibariyle Aydınlık hala Mihri Belli ile aynı çizgideydi. 14. sayıdır ki Aydınlık'ta. Dünya ve Türkiye sütunları yine Aydınlık Yazı Kurulu'nun hakim olduğu Devrimci Tip Haberleri ve İşçi Köylü gazetesinin o günlerde çıkan sayıları inkarı imkansız olan belgelerdir. Hatta solların sahiplik belgesine dayanarak Aydınlığa el koymalarından sonra çıkan ele PDA'da şöyle denilmektedir. Aydınlığın politik çizgisini tayin eden Aydınlık'ta PDA yazısı ve Aydınlık'ta Dünya ve Türkiye sütununda yayınlanan Asker, Sivil, Aydın Zümre saflarında mücadele şiddetleniyor yazısı. Bir yandan da ne olduğu bilinmeden Endos'ta karşı Arenci Boratav'a sarılmıştır. Yine ayrılıktan sonradır ki yazı kurulundaki arkadaşlar Kıvılcımlı'nın ne büyük ne değerli bir adam olduğunu fark etmeye başlamışlardır. Ve yine bu sayıdan itibaren Mihri Belli'nin öteden beri sağcı ve kuyrukçu görüşler taşıdığı fark edildi. Mihri Belli'nin gençliğe yaranmak için Aydınlık'ta ve esas itibariyle kendi görüşlerinde küçük burjuva kuyrukçuluğu, takipçilik ideolojisi keşfetmesi ve saldırıya geçmesi PDA yazı kurulunu Mihri Belli'nin görüşlerini yeniden ele almak zorunda bıraktı ve PDA'da ilk sıçrama o zaman meydana geldi. Yazı kurulu Mihri Belli'nin sağ çizgisini önemli ölçüde fark etti ve bunları 16. sayıda ortak imza ile eleştirdi. Bakınız, proleter devrimci birlik için ilkesiz birlik cephesini açığa çıkartalım. 3. Sayı 16, sayfa 241. Bu Mihri Belli'nin Aydınlık tarafından ilk ve etraflı eleştirisidir. Mihriberli ile PDA yazı kurulu arasındaki ayrılığın ilk yeşerdiği sayıdır. Fakat ayrılık yine de kesin hale gelmemiştir. Ta ki 15-16 Haziran direnişine kadar 16. ve 20. sayılar arasındaki sayılar Mihriberli, Kıvılcımlı, Boratav ve Mao Zedong görüşlerinin eklektik bir tarzda birleştirildiği, çorba edildiği sayılardır. Bu sayılarda halk savaşından bahis yoktur. Devrimin kırlık alanlardan gelişeceğinden, iktidarın parça parça alınmasından söz edilmemektedir. Sosyal emperyalizmden bahis yoktur. Sadece zaman zaman ve utangaç bir dille ve alçak sesle modern revizyonizmden bahsedilmektedir. Proleter enternasyonizmden bahis yoktur. En geniş saflarla işbirlikçi AP iktidarına karşı devrimci mücadele yazısı, sayı 17. Baskılara karşı silahımız, devrimci güç birliğimizdir yazısı, sayı 18. 19. sayıdaki Ömer Özel Turgut imzalı yazı, Mihriberli'nin görüşlerinin etkinliğinin hala devam ettiğini açıkça göstermektedir. Hatta az kalsın PDA, dev güç girişimini yeniden ele alıp canlandıracaktı. Fakat ölüme giden bir şeyi diriltmek kolay değildi, kolay olmadı. En temiz emel de yarıya kalmaya mahkum oldu ve yarıda kaldı. Mihriberli'nin sadece teslimiyetçi görüşleri etkinliğini devam ettirmekle birlikte gittikçe de zayıflamıştır. Onun için açıktan açığa kapitalist olmayan yolun daha açıkçası ilerici bir askeri darbenin savunması olan görüşlerden vazgeçilmiştir. Mesela devrimde emekçilerin önderliği, milli burjuvazinin solundaki güçlerin hegemonyası gibi safsatalardan demokratik devrimci gerçekleştirilmiş olan bir toplumun mutlaka şartlar ne olursa olsun sosyalist devrime geçeceği söylenemez. Bunu iddia etmek bir çeşit kadercilik olur ki yanlıştır gibi. Demokratik devrim ile sosyalist devrim arasında Çin Seddi çeken açık hezeyanlarından Mao'cu, Castro'cu, Moskova'cı yakıştırmalarına cevabımız şudur. Biz ne oyuz ne de bu ve ne de beriki. Biz Türkiye'ciyiz. Türkiye emekçilerinin davasının savunucusuyuz. Bugünün savaşı her içtenlikle Türk'üm diyenin savaşıdır gibi savunulması imkansız şöven görüşlerinden, Proletarya Partisi'nin ancak gerçek demokraside kurulabileceği gibi deli saçmalarından vazgeçilmiştir. Fakat Mihriberli'nin Türkiye'deki sınıfları tahlil edişi, tarihi değerlendirişi, güç birliği anlayışı daha bir müddet devam ettirilmiştir ve giderek bunlar yerini Kıvılcımlı'ya terk etmiştir. Zaten Mihriberli ve Erdost'un feodalizmin hakimiyeti teorisinin yerini, daha önce Korkut Boratav'ın ilkel ve çarpık kapitalizm teorisini almış bulunuyordu. Bu dönemde PDA'ya hakim olan esas anlayış şudur. Devrim uzun bir birikim döneminden sonra şehirlerde genel ayaklanmalarla gerçekleşecek ve başarıya ulaşacaktır. Şimdi Türkiye evrim aşamasındadır. Kıvılcımlı'dan. Görevimiz işçi sınıfına sosyalist bilinç artık milli değil götürmek ve halkı örgütlemektedir. Bu arada faşist baskılara karşı devrimci güç birliğini gerçekleştirmektedir. Böylece devrimin subjektif şartları hazırlanmış olacaktır. Ve sırası gelince devrim bir şamar gibi patlayacaktır. Bütün yazılarda bu yanlış anlayışın silinmez damgası vardır. Aydınlığın 19. sayısında yayınlanan işçi, köylü hareketleri ve proleter devrimci politika başlıklı benim yazımda da tamamen aynı yanlış hakimdir. Ve o yazı bütün arkadaşların, bütün yazı kurulu üyelerinin tasvibinden geçmiş ve beğenilmiştir. Not, öz eleştiri. Aydınlığın Haziran 1970 tarihli 20. sayısının kapağındaki imzalar, bu dönemde PDA hareketinin gide gide ulaştığı noktayı çok açık olarak göstermektedir. Mao Zedong, Hikmet Kıvılcımlı, Korkut Boratav. Arkadaşlar, bunlar da açık gerçeklerdir ve kim ki bu açık gerçekleri reddeder, bunları örtbas eder, bunları önemsemez, o kimse dürüst ve samimi bir sosyalist değildir. Not, bundan önceki bölümlerin sınıf mücadelesine bağlı olarak ele alınmaması önemli bir eksikliktir.